Ayrım 13. Kolera günlerinde aşk. Gabriel Garcia Marquez. Sayfa 134. Hasta 4 gün sonra beyaz, tanecikli bir kusmukla boğularak öldü. Ama bunu izleyen haftalarda sürekli alarma karşın başka bir vaka ortaya çıkmadı. Kısa bir süre sonra ticaret günlüğü kentin değişik yerlerinde iki çocuğun koleradan öldüklerini yazdı. Bunlardan birinin sıradan bir sürgün olduğu kanıtlandı. Ama öteki 5 yaşında bir çocuk gerçekten kolera kurbanı olmuşa benziyordu. Ana babasıyla üç kardeşi tecrit edilerek ayrı ayrı karantinaya alındılar. Çocuklardan biri koleraya yakalandı ama çok çabuk iyileşti. Tüm aile tehlike ortadan kalkınca evlerine döndüler. 3 ayda 11 vaka daha kaydedildi. 5. ay salgın tehlikesinin savuşturulduğu düşünüldü. Mucizeyi yaratanın Doktor Juvenal Urbino'nun söylevlerinden çok sıkı sağlık önlemleri olduğundan kimsenin kuşkusu yoktu. O zamandan yüzyılın sonlarına dek kolera, kentte olduğunca tüm Karayip kıyılarında ve Magdalena Havzası'nda yerleşik bir hastalık olarak kaldı. Ama hiçbir zaman salgın boyutlarına ulaşacak denli artmadı. Alarm Doktor Juvenal Urbino'nun uyarılarının kamu makamlarınca daha ciddiye alınmasına yaradı. Tıp okulunda kolera ve sarı humma kürsüsü kuruldu. Lağım çukurları ivedilikle kapatıldı. Hayvan kesim yerinin uzağında bir pazar kuruldu. Ama Doktor Urbino ne zaferinin tadını çıkarmakla ilgileniyor ne de toplumsal görevlerini sürdürme isteği duyuyordu içinde. Çünkü o sıralarda kolu kanadı kırık, şaşkın, darmadağın, her şeyi alt üst etmeye, yaşamında geri kalan ne varsa unutmaya kararlıydı. Fermina Daza'ya yıldırım aşkıyla vurulduğu için. Gerçekte klinik bir yanılgının ürünüydü bu. 18 yaşındaki bir hastada uyarıcı kolera belirtileri sezdiğine inanan bir hekim arkadaşı, Doktor Juvenal Urbino'dan gidip hastayı görmesini rica etti. O zamana değin bütün vakalar kentin kenar mahallelerinde hemen hemen tümü de zenci nüfus arasında çıktığından, hastalığın kutsal eski kente sıçraması olasılığından korkuya kapılan Doktor Juvenal Urbino, hemen o gün öğleden sonra hastayı görmeye gitti. Daha az sevimsiz başka sürprizlerle karşılaştı orada. Los Evangelios Parkı'nda badem ağaçlarının gölgesindeki ev, dışarıdan sömürge bölgesinin öteki evleri kadar yıpranmış görünüyordu. Ama içeride dünyanın bir başka çağından kalmış gibi görünen bir güzellik, şaşırtıcı bir ışık vardı. Giriş, doğrudan doğruya yeni beyaza boyanmış 4 köşe bir Sevilla bahçesine açılıyordu. Çiçek açmış portakal ağaçları, duvarlarla bir örnek taşlarla döşeli zemin. Görünmeyen, sürekli bir su mırıltısı. Silmelerin üstündeki çiçekliklerde karanfiller, kemerlerin altında az rastlanır kuş kafesleri vardı. Bunların en az bulunanı, kocaman bir kafesin içindeki kanatlarını açtıkları zaman bahçeyi belli belirsiz bir kokuyla dolduran 3 kargaydı. Evin bir yerinde birkaç zincirli köpek, yabancının kokusundan çılgına dönmüş, ansızın havlamaya başladılar. Ama bir kadın sesi hemen susturdu onları. Sessiz, buyurganlığından ürken sayısız kedi, 4 bir yandan fırlayıp çiçeklerin arasına saklandılar. Sonra öyle saydam bir sessizlik oldu ki, kuşların kargaşası, suyun taşın üstünde tıp tıp damlayışı arasından denizin ıssız soluğu duyulabiliyordu. Tanrı'nın varlığının kesinliğinden allak bullak olan Doktor Juvenal Urbino, böyle bir evin hastalıktan bağışık olduğunu düşündü. Gala Placidia'lı, kemerli koridor boyunca izledi. Bahçe daha bir moloz yığını iken Florentino Ariza'nın Fermina Daza'yı ilk kez gördüğü iş odasının penceresi önünden geçti. Yeni mermer döşeli merdivenlerden 2. kata çıktı. Hastanın yatak odasına girmeden önce geldiğinin haber verilmesini bekledi ama Gala Placidia bir bildiriyle çıktı dışarı. Bayan içeri giremeyeceğinizi çünkü babasının evde olmadığını söylüyor. Bunun üzerine hizmetçinin belirttiği gibi öğleden sonra saat 5'te bir kez daha geldi. Lorenzo Daza kapıyı kendisi açtı. Kızının yatak odasına dek eşlik etti ona. Odanın loş bir köşesinde kollarını kavuşturmuş, düzensiz soluğuna boş yere egemen olmaya çalışarak muayene süresince orada kaldı. Kimin daha tedirgin olduğunu anlamak kolay değildi. Çekingen dokunuşuyla hekimin mi, yoksa ipek geceliği içinde el değmemişliğin sakınımıyla hastasının mı? İkisi de gölgede oturan adama bağımlı, hekimin kişiliksiz bir sesle sorular sorduğu, hastanın titreyen bir sesle onu yanıtladığı anlar dışında birbirlerinin gözlerine bakmadılar. Sonunda Doktor Juvenal Urbino hastaya oturmasını söyledi. Olağanüstü bir özenle geceliğini beline dek sıyırdı. Çocuksu meme başlarıyla el değmemiş dik göğüsleri yatağın doşluğunda bir an bir alev gibi parladı. Sonra hasta kollarını çaprazlayarak telaşla gizledi onları. Hekim soğukkanlılığını bozmaksızın ona bakmadan kollarını 2 yana çekti. Kulağını önce göğsüne sonra sırtına dayayarak dinledi. Doktor Juvenal Urbino öldüğü güne dek birlikte yaşayacağı kadını ilk kez gördüğünde hiç heyecan duymadığını anlatırdı hep. Kenarlarına dantel geçirilmiş uçuk mavi geceliğini, ateşli gözlerini, omuzlarından sarkan uzun gür saçlarını anımsıyordu. Ama koleranın sömürge bölgesinde yayılmasıyla kafası öylesine meşguldü ki, onun onca çiçeklenen yeni yetmeliğine hiç dikkat etmemişti. Hastalığa yakalanmış olabileceğini gösteren en küçük belirti kaygılandırıyordu onu yalnızca. Fermina Daza daha açık davranıyordu. Kolera dolayısıyla onca sözünü işittiği genç hekim, kendinden başka hiç kimseyi sevme yetisi olmayan bilgiç biri gibi görünmüştü ona. Tanı, beslenmeden kaynaklanan bir bağırsak iltihabıydı. 3 günlük bir ev tedavisiyle geçti. Kızının koleraya yakalanmadığının kanıtlanmasından ötürü rahat bir soluk alan Lorenzo Daza, Doktor Juvenal Urbino'yu arabasına kadar geçirdi. Varlıklara bakan bir hekim için bile ona aşırı görünen muayene ücreti 6 pesoyu ödedi. Abartmalı minnet gösterileriyle uğurladı onu. Soyadının görkemi hayran bırakmıştı onu. Bu duygusunu yalnızca gizlememekle kalmıyordu, onu daha az resmi koşullarda bir kez daha görmek için ne olursa olsun yapabilirdi. Olaya bitmiş gözüyle bakılabilirdi ama ertesi hafta salı günü Doktor Juvenal Urbino çağrılmadan, önceden haber de vermeden, öğleden sonra saat 3 gibi uygunsuz bir saatte çıka geldi eve. Tiril tiril beyaz redingotu, beyaz melon şapkasıyla pencerede belirip yaklaşmasını işaret ettiğinde Fermina Daza, iş odasında 2 arkadaşıyla yağlı boya resim dersi alıyordu. Paletini sandalyenin üstüne koydu, yere sürülmesin diye ayak bileklerine dek kaldırdığı fırfırlı eteğiyle ayak parmaklarının ucunda yürüyerek pencereye yöneldi. Başında bir taç, tacın üstünde gözlerinin yabanıl renginde bir taşı olan, alnına düşen bir uğurluk vardı. Her yanından tazelik fışkırıyordu. Evinde resim yapmak için bir gala gecesine gider gibi giyinmesi hekimin dikkatini çekti. Pencereden nabzını tutup saydı, dilini dışarı çıkarmasını söyleyip alüminyum bir spatula ile boğazını inceledi. Alt göz kapaklarının içine baktı, her seferinde bir onaylama devinimi yaparak. İlk seferkinden daha az tedirgindi. Fermina Daza ise daha tedirgindi. Bu beklenmedik muayenenin nedenini anlamamıştı çünkü. Yeni bir şey olup da çağrılmadıkça tekrar gelmeyeceğini söyleyen kendisiydi. Dahası artık onu görmek istemiyordu. Muayene bitince hekim spatulayı, araç gereçler, ilaç şişeleriyle tıka basa dolu çantasına koydu. Sert bir hareketle kapattı. "Yeni açmış bir gül gibisiniz," dedi. "Teşekkür ederim." "Tanrı'ya şükür," dedi Doktor Juvenal Urbino ve kötü bir biçimde ermiş Thomas'ı alıntıladı. "Unutmayın, nereden gelirse gelsin, iyi olan her şey kutsal ruhtan gelir. Müzik sever misiniz?" Bunu rastgele büyüleyici bir gülümseyişle sordu ama o yanıtlamadı. "Niçin soruyorsunuz?" diye sordu bu kez Fermina Daza. "Müzik sağlık için önemlidir," dedi hekim. Gerçekten de inanıyordu buna. Fermina Daza çok geçmeden tüm yaşamı boyunca öğrenecekti müzik konusunun, onun bir dostluğu geliştirmek için kullandığı büyülü bir formül olduğunu. Ama o anda alaya alınıyormuş gibi geldi ona. Bu yetmiyormuş gibi, onlar pencerede konuşurken resim yapıyormuş gibi davranan 2 arkadaşı, yüzlerini paletleriyle örterek kıkır kıkır güldüler. Bu Fermina Daza'yı çileden çıkarttı sonunda. Öfkeden deliye dönmüş, sert bir hareketle pencereyi kapattı. Dantel perdelerin önünde şaşkın kala kalan hekim, sokak kapısının yolunu bulmaya çalıştı ama yolu şaşırdı. O şaşkınlıkla kokulu kargaların kafesini tosladı. Kargalar uğursuz bir çığlık kopardılar. Hekimin üstünde bir kadın kokusu sindi. Tam o sırada Lorenzo Daza'nın gök gürlemesini andıran sesi olduğu yere çiviledi onu. "Doktor, bekleyin beni." Üst kattan her şeyi görmüş, mora çalan şişmiş gömleğinin düğmelerini ilikleyerek öğle uykusunda gördüğü kötü düşün etkisiyle favorileri hala diken diken merdivenden iniyordu. Doktor utancını yenmeye çalıştı. "Kızımıza tıpkı bir güle benzediğini söyledim." "Öyledir," dedi Lorenzo Daza, "ama dikenli bol bir gül." Selam vermeden Doktor Juvenal Urbino'nun yanından geçti. İş odasının penceresinin kanatlarını açtı, yabanıl bir sesle bağırdı. "Gel, doktordan özür dile." Hekim onu önlemek için bir araya girmek istedi ama Lorenzo Daza aldırmadı ona. "Çabuk," diye diretti. Fermina Daza gizliden gizliye anlayış dileyerek arkadaşlarına baktı. Sonra babasına özür dileyecek bir şey olmadığı, pencereyi içeri güneş girmesin diye kapattığı yanıtını verdi. Doktor Juvenal Urbino söylediklerini doğrulamaya kalkıştı ama Lorenzo Daza buyruğunda direndi. O zaman Fermina Daza öfkeden sapsarı pencereye doğru döndü. Sağ ayağını öne atıp parmaklarının ucuyla eteğini kaldırarak doktorun önünde bir reverans yaptı. "Beni bağışlamanızı dilerim efendim," dedi. Doktor Juvenal Urbino melon şapkasıyla bir şövalye selamı vererek neşeyle yansıladı onu. Ama umduğu acıma gülümseyişini elde edemedi. Lorenzo Daza sonra çalışma odasında bir telafi kahvesine çağırdı onu. Hekim içinden en küçük bir güceniklik kırıntısı kalmadığına kuşku bırakmamak için memnunlukla kabul etti. Aslında Doktor Juvenal Urbino kahveyi yalnızca aç karnına içerdi. Törensel yemeklerde bir bardak şarap dışında içki de içmezdi. Ama Lorenzo Daza'nın sunduğu kahveyi içtikten başka bir kadeh de Anisado içti. Sonra bir kahveyle bir kadeh daha, sonra bir daha içti. Oysa birkaç hasta ziyareti vardı yapacak. Başlangıçta Lorenzo Daza'nın kızı adına durmadan dile getirdiği özürleri dikkatle dinledi. Zeki, prenslere layık aklı başında bir genç kız olarak niteledi onu. Tek kusuru ona göre katır gibi inatçı olmasıydı. Ama ikinci kadehten sonra bahçenin dibinde Fermina Daza'nın sesini işitiyormuş gibi geldi hekime. İmgeleme onun ardına takıldı. Evin içine yeni çöken karanlıkta koridorun ışıklarını yakarken, yatak odalarına filiz sıkarken, mutfakta akşam babasıyla masa başında ikisinin yalnız başlarına içecekleri çorba tenceresinin kapağını açarken izledi onu. Hıncın büyüsü bozulmasın diye gözlerini kaldırmaksızın, çorbayı höpürdetmeden içiyordu. Babası o günkü sert davranışından ötürü ondan özür dileyinceye dek. Doktor Juvenal Urbino, Fermina Daza'nın o gidinceye dek çalışma odasının önünden geçmeyeceğini bilecek denli tanıyordu kadınları. Ama yine de kalmayı geciktiriyordu çünkü incinmiş onurunun o günkü alçalmadan sonra huzur içinde yaşamasına izin vermeyeceğini duyumsuyordu. Lorenzo Daza daha şimdiden esrik, onun dalgınlığının ayrımında değildi. Çünkü önüne geçilmez gevezeliğiyle kendi kendine yetiyordu. Sönmüş purosunun ucunu çiğneyerek, gürültüyle öksürerek, boğazını temizleyerek, yayları kafese kapatılmış bir hayvan gibi iniltiler çıkaran döner koltuğa yerleşmeye çalışarak dört nal konuşuyordu. Konuğunun içtiği her kadehe karşılık üç kadeh içmişti. Yalnızca bir an birbirlerinin yüzünü seçemediklerinin farkına varınca konuşmasına ara verdi. Kalkıp lambayı yaktı. Doktor Juvenal Urbino bu ışıkta bir gözünün tıpkı bir balık gözü gibi dışa dönük olduğunu, sözlerinin dudaklarının devinimine uymadığını gördü. Aşırı içkiden sanrılara kapıldığını düşündü. O zaman kendisinin olmayan, yalnızca kendi yerinde oturmayı sürdüren birinin bedeni içinde olmanın büyüleyici duygusuyla ayağa kalktı. Mantığını yitirmemek için büyük bir çaba harcamak zorunda kaldı. Lorenzo Daza'nın ardından çalışma odasından çıktığında saat 7'yi geçiyordu. Dolunay vardı. İçkinin etkisiyle eşsiz bir güzelliğe bürünen bahçe bir akvaryumun dibinde yüzüyordu. Üstlerine örtüler örtülmüş kafesler, yeni açmış portakal çiçeklerinin ılık kokusu içinde uyuyakalmış hortlakları andırıyordu. İş odasının pencereleri açıktı. Masanın üstünde bir lamba asılıydı. Bitmemiş resimler sehpaların üstünde tıpkı bir sergideki gibi duruyordu. "Neredesin? Yoksun burada," dedi Doktor Juvenal Urbino geçerken. Ama Fermina Daza duymadı onu, duyamazdı da. Yatağın üstüne yüzü koyun uzanmış, öğleden sonraki aşağılanmasının öcünü almak için öfke içinde ağlayarak babasını bekliyordu çünkü. Doktor onunla vedalaşma düşünü kuruyordu hala ama Lorenzo Daza bunu önermedi ona. Bileğinin çocuksuluğunu, bir kedininkini andıran dilini, narin bademciklerinin özlemle düşündü. Doktor Juvenal Urbino ama onun kendisini artık hiç görmek istemediği, böyle bir şeye kalkışmasına izin vermeyeceği düşüncesi cesaretini kırdı. Lorenzo Daza hole girince örtülerin altında uyanık olan kargalar uğursuz bir çığlık kopardılar. "Besle kargayı, oysun gözünü," dedi yüksek sesle doktor. Fermina Daza'yı düşünerek. Lorenzo Daza ne dediğini sormak için döndü. "Söyleyen ben değilim, içki," dedi. Lorenzo Daza arabaya dek geçirdi onu. İkinci vizite için altın pezoyu vermeye çalıştı ama hekim kabul etmedi. Arabacıyı hala görmesi gereken iki hastanın ev adreslerini doğru alarak verdi. Yardıma gereksinim duymaksızın arabaya bindi. Ama araba taş döşeli sokaklarda sarsılmaya başlayınca içi bulandı, arabacıya yolunu değiştirmesini buyurdu. Arabanın aynasında bir an kendine baktı. İmgesinin bile Fermina Daza'yı düşündüğünü gördü. Omuzlarını kaldırdı, sonunda geğirdi, başını göğsüne eğdi, uyuyakaldı. Uykusunda ölüm çanlarını işitmeye başladı. Önce katedralin, ardından birbiri ardı sıra bütün kiliselerin çanlarını işitti. San Julian el Hospitalario'nun kırık tabak çanak seslerini andıran çan seslerine dek. "Allah kahretsin," diye mırıldandı hala yarı uykulu. "Ölenler ölür." Annesiyle kız kardeşleri büyük yemek salonunda ziyaret masasına oturmuş, sütlü kahve ve börekle akşam yemeği yiyorlardı. Onu kapıda yüzü allak bullak, tepeden tırnağa kargaların orospu kokusuyla yüz kızartıcı bir durumda gördüklerinde. Katedralin büyük çanı hala evin kocaman boşluğunda yankılanıyordu. Annesi kaygıyla nerelerde kaldığını sordu ona. O gün öğleden sonra bir beyin kanaması geçiren, Jarayis de la Vera Marquis'inin son torunu, General Ignacio Maria'ya bakması için her yerde aramışlardı onu çünkü. Ölüm çanları onun için çalıyordu. Doktor Juvenal Urbino kapının pervazına dayanmış, söylediklerini anlamadan dinledi annesini. Sonra yatak odasına ulaşmaya çalışarak çevresinde yarım bir dönüş yaptı. Yüzü koyun yere kapanarak beş yıldızlı Anisado'yu ağız dolusu kustu. ''Kutsal Meryem!'' diye çığlık attı annesi. ''Bu durumda eve gelmen için çok olağanüstü bir şey olmuş olmalı.'' Ama en olağanüstü şey daha olmamıştı. Kentte General Ignacio Maria'nın yası sona erer ermez, Doktor Juvenal Urbino kentte Mozart sonatlarından oluşan bir dizi resital vermiş olan tanınmış piyanist Romeo Lucic'in gelişinden yararlanarak müzik okulunun piyanosunu katırların çektiği bir arabaya yükleyip Fermina Daza'ya dillere destan bir serenat yaptı. Fermina Daza müziğin ilk ölçüleriyle uyandı. Balkondan bakması bu alışılmadık saygı gösterisini düzenleyenin kim olduğunu anımsamasına yetti. Tek ayıflandığı şey istenmeyen talibin başına otoruyu boşaltan öteki şımarık küçük hanımlar gibi yürekli olmamasıydı. Buna karşılık Lorenzo Daza serenat sürerken çarçabuk giyindi. Biter bitmez de Doktor Juvenal Urbino ile hala konser giysileri içindeki piyanisti salona buyur edip iyi cins bir kadeh konyakla serenat için teşekkür etti onlara. Fermina Daza, babasının yüreğini yumuşatmaya çalıştığının çok çabuk farkına vardı. Serenadın ertesi günü söz gelimi söylüyormuş gibi, ''Düşün, annem bir Urbino de la Calle'nin sana kur yaptığını bilseydi neler hissederdi?'' dedi. Kuru bir sesle yanıtladı Fermina Daza. Mezarında kemikleri sızlardı. Birlikte resim dersi aldığı arkadaşları Lorenzo Daza'nın Doktor Juvenal Urbino tarafından kulüpte yemeğe çağrıldığını, doktorun kurallara aykırı davrandığı için ciddi olarak kınandığını anlattılar ona. Babasının kulübe üye olmak için daha önce birkaç kez başvurduğunu ama her seferinde oy çokluğuyla reddedildiğini, yeniden başvurmasının olanaksız olduğunu ancak o zaman öğrendi Lorenzo Daza. Bu aşağılamaları manda yüreği gibi bir yürekle sineye çekiyor, rastlantı süsü vererek Juvenal Urbino ile karşılaşmak için kurnazlıklara başvuruyordu. Kendisiyle karşılaşmak için olmayacak şeyler yapanın Doktor Juvenal Urbino'nun kendisi olduğunun farkına varmaksızın. Bazen çalışma odasında saatlerce gevezelik ediyorlardı. O sırada ev zamanın kıyıcılığına asılı kalıyordu. Çünkü Fermina Daza o gitmedikçe evin yaşamında hiçbir şeyin doğal akışını sürdürmesine izin vermiyordu. Parrocchio kahvesi iyi bir uğrak oldu. Lorenzo Daza, Juvenal Urbino'ya ilk satranç derslerini orada verdi. Doktor Juvenal Urbino öyle çalışkan bir öğrenciydi ki satranç öldüğü güne dek yakasını bırakmayan onulmaz bir tutkuya dönüştü onda. Piyano serenadından az sonra bir akşam Lorenzo Daza evinin avlusunda kızına yazılmış J.U.C. baş harflerini taşıyan zarfı mühürlü bir mürekkep buldu. Fermina'nın yatak odasının önünden geçerken kapının altından içeri kaydırdı onu. Babasının bir talibin mektubunu getirecek denli değişmesi ona akıl almaz göründüğünden mektubun oraya nasıl geldiğini anlayamadı. Ne yapacağını bilmediğinden onu komedinin üstüne bıraktı. Birkaç gün orada açılmadan kaldı mektup. Ta ki yağmurlu bir öğleden sonra Fermina Daza, Doktor Juvenal Urbino'nun boğazını muayene ettiği spatulayı ona armağan etmek için eve geldiğini düşünde görünceye dek. Düşündeki spatula alüminyumdan değil, Fermina Daza'nın başka düşlerde haz duyarak tatmış olduğu iştah açıcı bir madenden yapılmıştı. Onu eşit olmayan iki parçaya böldü, küçüğünü ona verdi. Uyanınca mektubu açtı. Kısa ve açıktı. Juvenal Urbino'nun dilediği tek şey babasından onu görme izni istemesine izin vermesiydi. Mektubun yalınlığı, ağırbaşlılığı etkiledi onu. Günlerdir öylesine sevgiyle besleyip büyüttüğü öfke ansızın yatıştı. Mektubu kullanılmayan küçük bir mahfazayla sandığın dibine sakladı. Ama Florentino Ariza'nın kokulu mektuplarını da orada saklamış olduğunu anımsadı. Ansızın bir utanç ürpermesiyle sarsılarak yerini değiştirmek için çıkardı onu sandıktan. O zaman en doğru şeyin mektubu hiç almamış gibi davranmak olduğunu düşündü. Alevin üstünde mumun mavi kabarcıklar halinde patlayışını seyrederek lambada yaktı onu. Zavallı adam diye içini çekti. Birden bir yıldan biraz uzun bir zamandan beri bu sözleri ikinci kez söylediğinin farkına vardı. Bir an Florentino Ariza'yı düşündü. Yaşamından bu denli uzak oluşuna şaştı. Zavallı adam. Son Ekim yağmurlarıyla üç mektup daha geldi. Birincisine bir kutu Flavigny Manastırı'nın menekşe rengi pastilleri eşlik ediyordu. İkincisini Doktor Juvenal Urbino'nun arabacısı evin kapısına dek getirmiş, Doktor Juvenal Urbino'nun kendisi de arabanın penceresinden Gala Placidia'yı selamlamıştı. Mektupları onun gönderdiğinden kimse kuşkulanmasın diye, sonra da kimse mektupların alınmadığını söylemesin diye. Dahası mektupların her ikisi de adının baş harflerini taşıyan bağ mumu mühürle mühürlenmiş, üstleri de Fermina Daza'nın tanıdığı kargacık burgacık bir hekim yazısıyla yazılmıştı. Özde ikisi de ilk mektuptaki şeyi söylüyorlardı. Aynı uysallıkla tasarlanmışlardı ama ağır başlıklarının ardında Florentino Ariza'nın sakınımlı mektuplarında hiç görülmeyen belli belirsiz bir kaygı kendini sezdirmeye başlıyordu. Fermina Daza 2 hafta arayla gelen bu mektupları alır almaz okudu. Nedenini bilmeksizin tam ateşe atacakken fikir değiştirdi ama onları yanıtlamayı hiç düşünmedi. Ekim ayında gelen 3. mektup sokak kapısının altından atılmıştı ve öncekilerden bambaşkaydı. Yazı öylesine çocuksuydu ki sol elle yazıldığında hiç kuşkusu yoktu. Ama Fermina Daza ancak metin küçültücü bir imzasız mektup olduğunu açıkça vurunca farkına vardı bunun. Mektubu yazan her kimse onun aşk iksirleriyle Doktor Juvenal Urbino'yu büyülediğini kesinmiş gibi öne sürüyor, bu varsayımdan uğursuz sonuçlar çıkarıyordu. Bir tehditle bitiriyordu sözlerini. Eğer Fermina Daza kentin en gözde erkeğinin düzeyine çıkmaya kalkışmaktan vazgeçmezse herkese rezil edilecekti. 13. ayrımın sonu, sayfa 144.